Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1400, Hicri Kameri 11 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 17 Kasım 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, Mutfak Kültürü ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarınızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı iki büyük bölgesel aktör olan İran ve Türkiye'nin bölgesel gelişmelerde yadsınamaz bir role sahip olduğunu söyledi. İran Petrol Bakanı Amerika'nın İran aleyhindeki tek taraflı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı İran ile mükemmel ilişkiler sürdürmeye kararlıyız dedi. Kuzey Irak'ta bir Türk üssüne 4 füze fırlatıldı. Siyonist İsrail'in Filistin'de tüm telefon görüşmeleri dinlediği itiraf edildi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Tahran'daki Türk mevkitaşı ile yaptığı istişare hakkında Instagram hesabında iki büyük bölgesel aktör olan İran ve Türkiye bölgesel gelişmelerde yadsınamaz bir role sahiptir dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin dün gece Instagram hesabında şöyle yazdı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen 3 saatlik bir görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri daha da genişletmek için uzun vadeli bir yol haritasına doğru ilerlemeye karar verdik. İran Dışişleri Bakanı ayrıca ilişkilerin her alanda gelişmesinin önünü açabilecek bu yol haritasının iki ülke cumhurbaşkanlarının yapacağı görüşmede sonuçlanacağını umuyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı bu toplantıda sınır ve çevre bir işbirliği, su kaynakları yönetimi, göçmenler sorunu, terör gibi çeşitli konuların yanı sıra bazı önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık dedi. Emir Abdullahyan pazartesi günü Türkiye'li mevkitaşını Tahran'da ağırladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran ziyaretinde ayrıca İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır bölgesinde yeni çatışmaların kaygı verici olduğunu belirterek tarafları sükunete ve çatışmaktan kaçınmaya davet etti. Said Hatipzade yaptığı açıklamada ülkelerin uluslararası sınırlara saygılı olmaları gerektiğini belirterek tarafları barışçıl yollardan sorunlarını çözmeye çağırdı. Mevcut gerginliklerin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için tehlikeli olduğunu belirten Hatipzade, İran'ın geçmişte olduğu gibi taraflara sorunlarını çözmede ve bölgede istikrar ve barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu da belirtti. Rusya'nın Interfax haber ajansı, Ermenistan parlamentosunun ülkenin Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 15 Ermeni askerin öldürüldüğünü açıkladığını bildirdi. Interfax ayrıca Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 12 Ermeni askerin Azerbaycan ordusu tarafından esir alındığını da bildirdi.
Ermenistan Savunma Bakanı Sorem Papekyan, salı akşamı Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında ateşkesin sağlandığını ilan etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamanın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Savunma Bakanları arasında telefon görüşmeler yapıldığını ve Bakü ile Erivan'ın sınır bölgesinde ateşkes için gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu dün Ermenistan Savunma Bakanı Soren Papikyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Shoigu'nun Dağlık Karabağ bölgesinde durumun tırmanması hakkında görüştüğü bildirildi. Görüşmeler sırasında Shoigu iki tarafı sınır bölgesindeki durumu tırmandıran eylemleri durdurmaya çağırdı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ateşkes, pazartesi günü iki taraf arasında çıkan çatışmalarda 15 Ermeni askerin öldürülmesiyle geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dünkü çatışmalarda çok sayıda Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı da salı günü yaptığı açıklamada 12 Ermeni askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından esir alındığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ayrı bir açıklamada iki ülke ortak sınırdaki gerginliğin kasıtlı olarak tırmanmasından Ermenistan'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. Bakü ile Erivan arasındaki gerilim 2020'de ateşkese rağmen devam ediyor.
İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzcu, Amerika'nın İran aleyhindeki tek yanlı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. 23. gaz ihraç eden ülkeler toplantısında konuşan Cevat Oğuzcu, koronadan dolayı doğalgaz piyasasının ciddi zararlar gördüğünü belirterek bunu dünya enerji piyasasında üretim ve tüketim örneklerini etkilediğini söyledi. Cevat Oğuzcu, doğalgaz kullanımının temiz enerji kullanım imkanı sunduğunu, hatta temiz enerji kullanımının yaygınlaşması dönemlerinde bile gaz kullanımının kalıcı enerji arzı için önemli olacağını söyledi. Dünya genelinde doğalgaz fiyatlarının artmasına işaret eden Oğuzcu, gelişmiş ülkelerin de enerji gelişmelerinden zarar gördüğünü belirterek son gelişmelerde enerji üretiminden politikanın silinmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Dünya enerji güvenliğinin önündeki sorunlar karşısında siyasi ve tek taraflı yaptırımlar yerine ekonomik mantık ve çoğulculuğa geri dönülmesi gerektiğini ifade eden İran Petrol Bakanı, Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımlarının halkı hedef aldığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. İran'ın doğalgaz üreticisi ülkelerle ikili ve çok yönlü işbirlikleri desteklediğini belirten Oğuzcu, İran'ın dünya gaz pazarının istikrara kavuşması için çaba sarf edeceğini de söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, hızlandırıcıların geliştirilmesi İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ana önceliklerinden biridir dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınan habere göre Muhammed İslami dün şunları söyledi. Hızlandırıcıların geliştirilmesi Atom Enerjisi Kurumu'nun temel önceliklerinden biridir ve ülkenin nükleer endüstrisinin uzmanları ve çalışanları bu değerli ve ekonomik ekipmanı inşa etmelidir. İslami ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu'nun radyasyon merkezlerini genişletmesi ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır dedi. kurumun üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet ile Kazvin'e giden İslami Yeni Radyasyon Merkezi, İran Çeşme-i Nur Projesi, Atom Enerjisi Lisesi, Doktor Salihi Müzesi ve Salihi Camii'ni ziyaret ederken devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahtirevançi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilerinin sınırsız ve kanunların üzerinde olmadığını belirtti ve bu konsey keyfi veya uluslararası hukuku dikkate almadan hareket edemez dedi. Mecid Tahtirevançi dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi reformları hakkında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin performansının değerlendirilmesi, artan verimsizliğinin bir meşruiyet ve güvenilirlik krizine yol açtığını ve kurumu olan güvende ciddi bir düşüşe yol açarak düzeltilmesini kaçınılmaz hale getirdiğini göstermektedir. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki en üst düzey diplomatı ayrıca şöyle dedi. Güvenlik Konseyi reform sürecinin nihai hedefi mevcut tüm zorlukları ve verimsizlikleri ele almak ve onu gerçekten etkili, şeffaf, hesap verebilir ve her şeyden önce yasalara saygılı bir kuruma dönüştürmek olmalıdır. Tahtirevançi içinde farklı bölgelerin temsilcileri nezdinde mevcut eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir önlem olarak konsey üyelerinin artırılmasını destekliyoruz. Ancak bu tedbiri kendi içinde bağımsız bir hedef olarak görmüyoruz dedi. Mecid Tahtirevançi konsey üyelerini artırmak ne kadar önemli olursa olsun konsey reform sürecindeki birçok hedeften sadece biridir. Konseyin çalışmalarını iyileştirmenin ve hesap verebilir hale getirmenin ve tüm kararlarının Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerine uygun olarak alınmasının önemi konsey üyelerini arttırmaktan daha az önemli değildir dedi.
İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selacere, İran'ın sera gazı emisyonlarını %5 oranında azalttığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Çevre Teşkilatı Başkanı Ali Selacere, İslam İnkılabı rehberinin siyasetleri çerçevesinde sera gazı emisyonlarında %5'lik bir azalma olduğunu açıklayarak, ekonomik terörden etkileniyoruz ve uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getiremiyoruz dedi. Selacere, İran'ın Paris Anlaşması'ndaki taahhütleri ön taahhütler olduğu için bağlayıcı değildir, parlamento tarafından onaylanmalı dedi. İran Çevre Koruma Başkanı Glasgow zirvesine atıfta bulunarak bu konu ülkelere hem fosil yakıtları kapatmalarını hem de sanayileşmiş ülkelerden temiz enerji teknolojilerini almalarını dayatan sömürücü bir politikadır dedi. Selacere ülkelerin çoğu slogan attığı için Glasgow'da herhangi bir bildiri yayınlanmadı dedi.
Afganistan'da geçici Taliban yönetimi başkan yardımcısı İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan İşleri Özel Temsilcisi ile görüşmesinde taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği konuları üzerine durdular. Afgan'ın Sesi Ajansı'na göre geçici Taliban hükümetinin başkan yardımcısı Molla Abdulgani Berader ile İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Kazımi Gomi ve beraberindeki heyetin Kabil'deki görüşmesinde iki taraf ilişkilerin genişletilmesini ele alırken çeşitli alanlarda ortak işbirliği komitelerinin kurulmasında anlaştılar. Pazartesi günü öğleden önce Kabil'e giden Hüseyin Kazımi Kumi basına yaptığı açıklamada Afganistan ile yapıcı bir şekilde ilişki kurmak, güvenlik, göçmenlik ve ekonomik işbirliği hakkında Taliban yetkilileriyle görüşmek için Kabil'e gittiğini söyledi. İranlı yetkili şöyle dedi, Afgan toplumunun mevcut sorunları dış müdahaleden kaynaklanıyor ve İran komşusuna çeşitli alanlarda yardım etmeye hazırdır. Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisine değinen İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan temsilcisi, bazı ülkelerin Afganistan'da bir vekalet savaşı başlatmaya çalıştığını söyledi. Hüseyin Kazımi Kumi, Afganistan'da halkın istediği güçlü bir hükümetin kurulmasının bölgeye istikrar kazandıracağını umduğunu dile getirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin güçlü tarihi, dini ve kültürel ortak noktalara dayandığını belirterek, İslamabad her zaman Tahran ile geleneksel ortaklığı ve mükemmel ilişkileri sürdürmeye kararlıdır dedi. İRNA Ajansı'na göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün İslamabad'da Pakistan ordusuna bağlı Ulusal Savunma Üniversitesi yetkilileri, profesörleri ve öğrencilerin huzurunda ülkenin bölgesel gelişmeleri İran'da dahil olmak üzere komşularla ilişkiler ve dış politika gibi konularda Pakistan'ın tutumlarını açıkladı. Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan çeşitli baskılara rağmen İran ile her zaman mükemmel ilişkilerini korudu dedi. İslamabad'ın Tahran ile geleneksel ortaklığı sürdürme kararlılığını vurgulayan Pakistan Dışişleri Bakanı, iki komşu ülke arasındaki ilişkileri derin ve güçlü, tarihi, kültürel ve dini ortaklıklara dayanan ilişkiler olarak değerlendirdi. Şah Mahmud Kureyşi konuşmasının bir başka bölümünde Afganistan meselesini ve bu ülkeye barışa yardım etme konusunu ortak bir sorumluluk olarak nitelendirdi ve şunları ekledi. İslamabad terörizmin meydan okunmasına, mülteci akınına veya yanlış anlatılanlara rağmen Afganistan'da diyalog ve uzlaşmanın ilerletilmesinde üzerine düşeni yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı, İslamabad'ın uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin Afgan görüşmelerinin ilerleyişiyle uyumlu olması gerektiğini vurguladığını, ancak uluslararası güçlerin ve Amerika'nın Afganistan görüşmelerine rağmen Afganistan'da aceleyle çekildiğini ve bunun korkunç sonuçlara yol açtığını da sözlerine ekledi.
İran milli futbol takımı Suriye takımını 3-0 yenerek 2022 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı. İran bir sonraki oyunu 40 gün sonra Tahran'da ve Irak'la yapacak.
Bu arada Türkiye A milli takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu son hafta maçında Karadağ'ı 2-1 yenerek grubun ikinci sırada tamamladı. Türkiye playoff oynayacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Ankara'nın Beyrut'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi Çavuşoğlu. Dün Lübnan ziyareti ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Lübnan'a yardıma hazır olduğunu belirterek, Lübnan ve Fars Körfezi ülkeleri arasındaki krizden dolayı üzgünüz ve Ankara'nın Beyrut'a desteğini göstermek için Lübnan'a gittim dedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nde Üsküdar'daki evinin görsellerini çektikleri ve muhbir oldukları iddia edilen İsrailli çifti ile ilgili olarak bundan sonrası mahkeme safahatındadır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var açıklamasını yaptı. Bu arada Tel Aviv tutuklanan iki kişinin Cumhurbaşkanı ikametgahının fotoğraflanma yaşadığına habersiz olduğunu, söz konusu iki kişinin ise rejimin hiçbir resmi dairesine bağlı olmadıklarını belirtti.
Halep kırsalının kuzeyindeki Tarifat bölge halkı dün Türkiye'nin işgali ve kiralık teröristlerinin sivillere karşı cinayete dayalı uygulamalarını, protesto eylemlerini sürdürdü. Suriye hükümeti, Türk hükümetinin Afrin bölgesinde ve Kuzey Suriye'nin diğer bölgelerinde askeri operasyonlar yürütme eylemlerini yasa dışı olarak nitelendirerek Türk birliklerinin Suriye'den çekilmesi çağrısında bulunmuştu.
Irak haber kaynakları salı akşamı Kuzey Irak'ta bir Türk askeri üssünün hedef alındığını bildirdi. Sabere News Telegram kanalı, Musul'un kuzeydoğusunda bulunan Türk ordusuna ait Zelikan üssünün 4 grad füzesi tarafından hedef alındığını bildirdi. Zelikan üssü daha önce 7 Kasım'da da 7 Katyuşa füzesi tarafından hedef alınmıştı.
Haiti Devlet Başkanı'nın suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Haiti Devlet Başkanı'nın ölümüyle sonuçlanan suikastin zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gitmek istediği ve saat 06:55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
Terör rejimi İsrail'li eski yetkilileri Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze şeridindeki bütün telefon aramalarını dinlendiğini itiraf etti. Middle East Eye'da yer verilen habere göre ırkçı rejim İsrail'in sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu istihbarat birimi olan Birim 8200'ün eski bir yetkilisi tüm telefonların dinlendiğini açıkladı. Terör rejimi İsrail'in Gazze şeridine giren tüm mobil cihazlara böcek yerleştirdiğini belirten yetkili, aynı zamanda Batı Şeria'daki tüm aramaların iki istasyon üzerinden gerçekleştiğini, bunları da takip altında tutulduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Rusya Savunma Bakanlığı 15 Kasım'da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğunu bildirdi. Amerika ise Rusya'nın uydu savar füze denemesi yaptığını duyururken Moskova yönetimine eylemi sebebiyle tepki gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Suudi paralı askerlerin Yemen'deki savaş esirlerine karşı işledikleri savaş suçları ile ilgili. Suudi saldırgan koalisyonu son zamanlarda Yemen Halk Komiteleri ve ordu güçlerinden 10 esiri idam etti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı bu girişimi savaş suçu ilan etti. Suudi Arabistan 26 Mart 2015'ten itibaren, yani yaklaşık 80 aydan beri Yemen'i günlük olarak bombardıman ediyor. Bu savaşta 100 bin aşkın dolaylı veya dolaysız olarak hayatını kaybederken yaklaşık 4 milyon Yemenli de mülteci duruma düştü ve binlercesi de Suudi askerler tarafından Ali Suud rejimi için esir alındılar. Suudi Arabistan ve onların paralı uşakları Yemenli esirlerin haklarını aldırmadan onların en asgari ve temel haklarını ayaklar altına alarak şimdiye kadar onlarcasını da esir aldılar. Bu bağlamda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esirleri İşleri Milli Komite yaptığı açıklamada saldırgan Suudi koalisyona bağlı paralı uşaklarının 13 Kasım Cumartesi günü Yemen Halk Komiteleri ve ordu güçlerinden 10 esiri kurşuna dizerek idam ettiğini ve cesetlerinin de denize atıldığını duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı 15 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu çirkin eylemin tüm insani ve uluslararası kurallar ve özellikle savaş esirleri haklarını içeren Cenevre Anlaşması'nın açıkça ihlali olduğunu belirtti. Cenevre Anlaşması esirlere karşı her türlü işkence ve insanlık dışı davranışı yasaklıyor. 1949 Cenevre Sözleşmesi 13. maddesi savaş esirleri hakkında şöyle diyor: "Savaş esirlerine her zaman insanca davranılması zorunludur. Esir alan gücün bir savaş esirinin esirken ölmesini ya da sağlığının ciddi biçimde tehlikeye girmesine neden olan her türlü yasa dışı hareketi ya da dikkatsizliği yasaklanmıştır ve bu tür hareketler mevcut sözleşmenin ciddi bir ihlali olarak kabul edilecektir." Yine 14. maddesinde şöyle okuyoruz: "Savaş esirlerinin her koşulda kişilikleri ve onurlarına saygı duyulması hakları vardır." Ve 16. maddesinde de şöyle deniliyor: "Savaş esirlerine ırk, milliyet veya din gözetilmeksizin muamele edilmelidir."
Profesör Reuter'a göre savaş esirleri tutuklukları üstten çıkma dışında abartısız tüm konularda esir düştükleri silahlı güçlerin sahip olduğu uygun insani davranış tarzına sahiptirler. Fakat Ali Suud ve onların Yemen'deki paralı uşakları Yemen esirlerine karşı davranışları savaş esirleriyle ilgili 1949 Cenevre Anlaşması'nın açıkça ihlalidir. Bu anlaşma kasıtsız ihmali bile reddediyor. Fakat Ali Suud ve onların uşakları bilinçli olarak Yemen esirlerini idam ediyor ve insanlık dışı aşağılık bir hareketle onların naaşlarını denize atıyor. Bu davranış Ali Suud'un ve Yemen'deki uşaklarının dini ve insani değerlerden tamamen yabancı olduklarını gösteriyor. Yemenli esirlere karşı bu son cinayet iki konuya dikkat çekiyor. Birincisi, Suudi uçakların Yemen'deki halk komiteleri ve ordu güçlerinin Marib'de ilerlemeleriyle birlikte batı sahillerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi güçlerin geri çekilmesiyle eş zamanlı olarak bu cinayeti işlemeleri, onların meydan muharebesinde aldıkları yenilgiden duydukları öfkeyi gösteriyor. Yemen Esirleri Ulusal Komitesi bu bağlamda şöyle diyor. Esirlere karşı bu suçlar saldırgan ülkeler ve paralı uşaklar yönetiminin işgalcilik ve terör saldırılarına karşı mücadele eden herkesten intikam almak olduğunu gösteriyor. İkincisi bu cinayetten direkt olarak Ali Suud'un sorumlu olmasıdır. Bu cinayeti işleyenler Suud rejiminin Yemen'deki paralı uşaklarıdır. Bu yüzden dünya toplumu bu cinayete karşı sorumludur ve faillerini takibe alması gerekir. Bu bağlamda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti dünya toplumundan ve özellikle Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve tüm insan hakları gruplarından bu bağlamdaki sessizliklerine son vermeleri ve bu cinayeti incelemeleri istedi. Ve son olarak Yemen esirlerini idam ederek cesetleri denize atmak, dünya toplumunun sessizliği ve Amerika'nın destekleri sayesinde Ali Suud rejiminin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyor. Ensarullah siyasi konsey üyesi Muhammed El-Buheyti bu konuda şöyle diyor. Esirlerden bazılarının ilerleyen veya geri çekilen Suudi saldırgan koalisyonu ve paralı askerler tarafından tekrar idam edilmesi Amerika ve bölgedeki uşaklarının ahlaki çöküşünün boyutlarını ortaya çıkartıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Polonya sınırında mülteci sorununun çözüm görüşmeleriyle ilgili. Mülteci krizinin devam etmesiyle Belarus ve Avrupa arasında siyasi gerginliklerin yoğunlaşması ardından Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri görüşmelere başladı. Bu bağlamda Rusya Cumhurbaşkanlığı'nın arabuluculuğu ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ve Almanya Sadrazamı Angela Merkel telefonda Polonya sınırında bulunan mülteciler ve onlara insani yardımları ulaştırma yollarını ele aldılar. Diğer yandan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de Fransız mevkitaşı Emmanuel Macron ile görüşmede Belarus ve Avrupa Birliği ülkeleri sınırındaki durumu ele alarak Polonyalı sınır güvenliklerinin sığınmacılara karşı davranışlarının çok sert olduğunu söyledi. Son günlerde birçoğu Batı Asya ülkelerinden olan binlerce sığınmacı Belarus ve Polonya sınırında avare hayatı yaşıyor ve Polonya yetkilileri ağır ve sert girişimleri ile onların Avrupa topraklarına girmesini engelliyor. Bu bağlamda Polonya ordusu sınırda konuşlanırken Budapeşte yetkilileri diğer Avrupa yetkililerinden destek istedi ve hatta Başbakan Mateusz Morawiecki sınır boyunca toplanan sığınmacılara karşı NATO'dan girişimde bulunmasını istedi. Bu arada Polonya polisi Belarus sınırındaki ağır hava şartları nedeniyle bazı sığınmacıların hayatını kaybettiğini duyurdu. Hali hazırda söz konusu sığınmacıları çok ağır ve zor şartlar bekliyor ve şiddetli soğuk havalara ilaveten açlık, içme suyu eksikliği ve tıbbi imkanların olmaması onları daha da zor durumda bırakıyor. Gerçi Avrupa 2016 yılında yaşanan göçmen krizinin tekrarlanmasını engellemeye çalışıyor. Fakat Polonya'daki durum daha farklıdır. Polonya yetkilileri bazı Avrupa Birliği liderleri ile Belarus'u kendisine Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlara karşı sınırlarını batıya doğru göçe açık bıraktığını iddia ediyorlar. Fakat bu konu Belarus tarafından reddediliyor.
Aslında Avrupa ve Belarus arasındaki ilişkileri Ağustos 2020 seçimleri ardından gerginleşti. Avrupa Birliği bu ülkedeki seçim sonuçlarını resmiyete tanımayınca bu ülke yetkililerine karşı yaptırım politikası uygulamaya başladı. Şimdi Avrupa'da sığınmacılar konusunu Minsk'te ek baskı konusu olarak kullanıyor. Üstelik onlara insanlık dışı eylemlerle yolu kapatmakta kalmayıp Minsk'e daha fazla yaptırım uygulayacağını ilan etti. Bu bağlamda Rusya Cumhurbaşkanı Putin Avrupa ülkelerinin bizzat suçlu olduklarını işaretle bizzat onların binlerce ve yüz binlerce sığınmacının bu ülkelere göç etme şartlarını oluşturduğunu ve şimdi de liderleri sorumluluğu üzerlerinden atmak için suçlu aramaya başladıklarını söyledi. Putin Avrupa'da göçmen krizinin askeri ve ekonomik sebepleri olduğuna işaretle Batı Asya bölgesinde Batı ülkelerinin askeri operasyonlar düzenlediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'de Rusya temsilcisi Vasily Nebenzya göçmenler sebebiyle Batı'nın Belarus'a karşı yaptırım tehdidinin mantıksız olduğuna işaretle sürekli sorumluluğu suçsuzun üzerine atmak için bir sebep olmadığını söyledi. Her halükarda Belarus ve Polonya sınırında yaşanan insani krizin yoğunlaşmasıyla birlikte yaşanan ihtilafların giderilmesi için bölgesel ve uluslararası görüşmeler artmaya başladı. Ama yine de görünüşe göre iki taraf arasında yaşanan ihtilafların yoğunluğu sebebiyle bu insani krizin önümüzdeki günlerde sona ermesi pek beklenmiyor. Bu da sınırda ve ağır kış şartlarında bölgede bulunan göçmen sığınmacıları daha da zor günlerin beklediğini gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1400, Hicri Kameri 11 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvimle 17 Kasım 2021 Çarşamba. Müzik 53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1347'de İranlı araştırmacı Üstad İbrahim Purdavut 83 yaşında hayata veda etti. İran ile ilgili başlattığı araştırmalarını tamamlamak için Almanya'ya ve ardından Hindistan'a giden Üstad İbrahim Purdavut üniversitede ders vermeye başladı. Bu ünlü araştırmacı Hicri Şemsi 1315'te Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültesine ders vermek için davet edildi ve 1317'de Dünya Sanat ve Bilim Kurultayına üye oldu. Ve 1346'da insanseverlik hizmetlerinden ötürü Vatikan Sarayı'ndan bilimsel ödül aldı. 27 yıllık kesintisiz öğretimden sonra 1342'de üniversiteden fahri profesör olarak emekli oldu. Eski İran kültürü Anayta ve Hormuzname Purdavud'un en değerli eserlerinden bazılarıdır. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1358'de İran'la Libya arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu. İran'la Libya arasındaki münasebetler inkılaptan önce kesilmişti ve bu yüzden Muammer Kaddafi İran'daki Pehlevi rejiminin Amerikan emperyalizmine bağlı olduğunu, Batılı ve Siyonist İsrail rejiminin Kudüs'teki çıkarlarını Arap ve Filistinlilerin menfaatlerine tercih ettiğini dile getirmişti. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1394'te İranlı çağdaş müzisyen, şair ve ressam Rahim Muinni Kermanşahi vefat etti. Kermanşahi çocukluğundan itibaren resim, edebi ve tarih kitaplara ilgi duyuyordu. Yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiüsani 220 yılında meşhur Müslüman matematikçi ve müneccim Ebu Ali Hayyat vefat etti. Bu bilginin adı Dünyanın En Büyük Bilgeleri kitabında kayıtlara geçmiştir. Sayısız eserleri bulunan Ebu Ali Hayyat'ın en meşhur eserleri arasında El Mevalid ve Seyrül Amel eserlerine temas etmek mümkün. Bu Müslüman bilginin eserlerinden birçoğu Avrupa dillerine de çevrilmiştir. ...835 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiüsani 608 yılında meşhur Müslüman tarihçi, edebiyatçı ve kadı İbni Hallakan, Irak'ın kuzey şehirlerinden Musul'da dünyaya geldi. İbni Hallakan sayısız seferlerinde kendi döneminin meşhur alimleriyle yakından danışarak onların birikimlerinden yararlandı ve bir süreliğine bugünkü adıyla Şam olan Dımışk şehri kaldığını yaptı. Tarih, edebiyat, nahiv bilimlerinde kendi döneminin en meşhur bilim adamlarından idi. Bu önde gelen bilim adamı Hicri Kameri Recep 681 yılında yakalandığı bir hastalık neticesinde vefat etti ve naaşı kendi döneminin önde gelen alimlerinin defnedildiği Şam'ın Fasyon dağlarında toprağa verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İYİ Parti standına saldırı.
Cumhuriyet.
Güncel vaka sayısında artış.
Ve Yeni Asya.
Ocak-Ekim döneminde yabancılara konut satışı %38 arttı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 15 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan-Bahçeli ortaklığı bozulmamalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kuşkusuz son günlerde özellikle MHP cenahından yapılan açıklamaların böyle bir beklenti oluşturması muhtemeldir. Ancak ittifakta bir çözülmenin olması şimdilik mümkün görünmüyor. Ayrıca bu ittifakın hangi şartlarda ve ne tür ihtiyaçlardan kaynaklandığı dikkate alındığında her iki tarafın da fantezi yapma lüksünün olmadığı bir gerçektir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Herkesin bildiği bir gerçeğin altını tekrar kalınca çizmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'ye, Bahçeli'nin de Erdoğan'a şiddetle ihtiyacı var ve henüz bu ihtiyaç ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla şimdi ortaklardan birisinin ben yoruldum, gidişatın sonunu da iyi görmüyorum diyerek siyasi bir intihar denemesine kalkışması çok da akıllıca görünmüyor. Ama şu da bir gerçek ki yönetilemeyen Türkiye manzarası yüzünden her iki tarafında mutluluktan uçtuğunu söyleyemeyiz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede her şeyin dört dörtlük olduğunu söylese de anlaşılan o ki MHP'de içten içe bir kaynama var ve rüzgarlar başka türlü esiyor. Muhtemelen MHP'nin tepelerinde ve özellikle de teşkilatlarda bu iktidarın yanında durmanın mahzurları artık tahammül sınırlarını aşma noktasına geldiği görülmüş olmalı ki önce Bahçeli grup toplantısında şu cümlelerle işaret fişeğini çaktı. MHP Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Ve iki gün sonrasında da MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, hükümetin ortağı olmadıklarını net bir şekilde ifade ederek meseleyi bir adım daha ileriye götürdü. Aslında yakışıyor yaklaşmakta olan cümlesiyle ifade edilen dramatik hali koalisyonun her iki ortağı da net bir şekilde görüyor. Her ne kadar iktidar duymuyormuş gibi yapsa da ekonomik krizin altında ezilen milyonların feryadı her iki partinin duvarlarına çınlamaya devam ediyor. Düşünün ki AK Parti iktidar olduğunda 1 dolar 1.67 TL idi, bugün 10 lira. Herhalde bu ülkede Türk lirasının yaşadığı dramatik halin bir başarı hikayesi olmadığını görmeyen yoktur. Bu tabloya hukukun üstünlüğü ve sefalet endeksindeki içler acısı halimiz de eklendiğinde erken ya da zamanında yapılacak bir seçimin koalisyon ortakları için şimdiden kabusa dönüşmesi son derece doğal. Kısacası çanlar Cumhur İttifakı için çalıyor. İşte tam da bu yüzden MHP AK Parti ile arasına bir çizgi çekme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Doğrusu haksız da sayılmaz. Zira toplumun gördüğü manzara şudur. MHP bu iktidarın koalisyon ortağıdır. Dolayısıyla kabul etse de etmese de iktidarın başarısızlıklarının sorumlusudur. Bahçeli gibi siyasi tecrübesi yüksek olan bir lider de çok iyi bilir ki bu iktidarın günahlarına ortak olmanın sandıkta kesinlikle faturası olacaktır. Galiba MHP'deki son çıkışları böyle bir karışık ruh halinin tezahürü olarak okumakta yarar var.
Mehmet Kara 15 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Oylar düştükçe sesler değişik çıkıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ülkede yaşanan ve gittikçe de derinleşen sorunlar yumağı hükümetin oylarını da düşürüyor. Bu durum anketlere de yansıyor. AKP ve MHP seçmeni ülke ekonomisinin kötüye gittiğini söylemeye başladı. Bu ittifakın seçmenleri %60-62'si Türkiye'nin kötüye gittiğini söylerken sadece %9.1'i iyi gidiyor diyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başka bir araştırmaya göre de ankete katılanlara yöneltilen "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna da AKP'nin oy oranı %26,7, MHP'nin %5,1 çıktı. Yeni Asya 12-11-21. Yani Cumhur İttifakı'nın oyu kararsızlar dağıtılmadan %32 bile bulmuyor. Bu düşüş Cumhur İttifakı'nı Millet İttifakı içindeki bazı partileri de yönlendiriyor. Artık onlar da iki partiyle %50'yi bulmalarını imkansız olduğunu görmeye başladılar. Şimdilerde 50+1'in mahsurlu olduğunu, bunu yeni fark ettiklerini söylemeye başladılar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir yıl önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eve dön çağrısı yapmış, İP dedikleri İYİ Parti birdenbire İYİ Parti olmuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin bu sözlerini olumlu bulmuş. İYİ Parti'nin 3. kuruluş yıl dönümüne mesaj göndermişti. Mesajında "Önce millet, önce memleket" inancıyla sürece gereken katkıyı sunacağına inandığını belirten sıcak mesajlar göndermişti. Ama İYİ Parti'nin bu tekliflere soğuk bakması, hatta reddetmesi neticesinde İYİ Parti birden tekrar İP oluvermişti.
Remzi Özdemir 15 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Söylenecek söz kalmadı artık" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Artık yazacak bir şeyler kalmadı, söylenecek söz de kalmadı. 1 dolar cuma gecesi 10 lirayı buldu. Bakan Albayrak'ın bir videosu vardı. Doları 6-7 liradan toplayacaklar. 10 lira olacak ya, satacaklar. Albayrak bunu alay ederek söyledi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Meğerse o gün için hoyratça birilerine dağıtılan 128 milyar dolardan alanlar haklıymış. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı yanılmış, doları 4 liradan hatta 6 liradan alanlar kazandı. Ha bir de dünyada en fazla devletten ihale alan ve borçlarına da devleti kefil gösteren 4 müteahhit kazandı. Kaybeden biz, yani Türkiye. Ben bugün AKP'ye ve onu beceriksiz ekonomi kadrosuna kızmayacağım. Ekonomi profesörü olmasına rağmen sırf birileri istedi diye iktisadın gerçeklerine aykırı karar veren Merkez Bankası Başkanı'na da kızmıyorum. Ben sadece futbol fanatiği gibi siyasi parti tutup verdiği bir oyla ülkemin uçuruma götürülmesine onay veren vatandaşlarımıza kızıyorum. Bu kadar mı körsünüz? Bu kadar mı gerçeklerden kopuksunuz? Bırakın Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini, Osmanlı'nın son döneminde bile olmayan bir kriz yaşıyoruz. Hala aptalca bahaneler bularak bunu savunabiliyorsunuz. Her ay boğazınızdan biraz daha az lokma girmeye başladı. Bunu da mı görmüyor, sorgulamıyorsunuz? 1 dolar 10 lira ne demek biliyor musunuz? Bu yarın benzinin de pahalanması demek. Benzindeki bir kuruş artış sana Antalya'dan gelen sebzenin daha da pahalanması demek. Meyve demiyorum, zaten onu bulamıyorsun. Et demiyorum, zaten bir süredir et bile alamıyorsun çünkü etin kilosu oldu 90 lira. Türkiye artık geri dönülmez bir karanlığa doğru düşüyor. Dedim ya, söylenecek söz kalmadı. Yıllardır söyledik, yazdık, anlattık. Şimdi ortaya çıkan ağır faturayı hep birlikte ödeyeceğiz. Ben de, sen de ve çocuklarımız, hatta onların çocukları bile senin o fanatik parti tutmanın faturasını ödeyecek. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bu kriz yaşansaydı, o ülke yöneticileri yönetimde kalabilir miydi? Ya Türkiye'de? Halen birileri çıkıp ülkeyi, tarihin en ağır krizini yaşatan partiyi ve yöneticileri savunabiliyor. Ne diyelim? Allah önce seçmene akıl fikir versin. Versin ki hayatını zorlaştıran değil, kolaylaştıran insanlara o mührü versin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman Çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 22. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Belki sizler de bu çok ünlü İslami cümleyi duymuşsunuzdur. Çocuk yetiştirmek tıpkı kayayı oymak gibidir. Yani bir kişinin çocukken edep ve eğitimden öğrendikleri kişiliğinde kalıcılaşır ve kök salar. İran'ın ünlü şair ve arif Mevlana'nın bu konuyla ilgili bir hikayesi vardır. Adamın biri bir geçitte bir çalı ekti. İnsanlar onun bu işinden çok rahatsız oldular. Adam bir gün onu koparacağına söz verdi. Fakat her yıl bunu bir sonraki yıla erteliyordu ve yıllar sonra da bu şekilde davrandı. Çalı her geçen gün daha da büyüdü. Ve sadece insanların yolunu daraltırken onların ayaklarını da yaralar ve kanatırdı.
Mevlana insanların nefsini tıpkı aynı diken olarak biliyor. Eğer bugün onlar için bir çare bulamazsa yarın geç olur. Zira insanlar her geçen gün daha da yaşlanıyorlar ve güç ve iradeleri azalır ve sorunlar daha da büyür. Aslında insan nefsi eğer başta doğru yetiştirilmezse kötü özellikler ve çirkinlikler her geçen gün insanda daha da güçlenecek şekildedir. Bu yüzden çocukluktan faziletlerin gelişmesi onlarda bu özelliklerin kalıcı ve güçlü olmasına sebep olur.
İslam'ın öğretileri bir çocuğun doğumundan itibaren onun hayatı için yapıcı olan ve yöntemlere sahiptir ve onlara uymak insanın sürekli saadetini garantiler. Çocuklarda din eğitim önemli ve zaruri olan konulardan biridir ve bu konuda başarılı olmak için titiz plan ve program gerekiyor. Doğumdan itibaren bebeğin kulağına hayat veren ezan ve ikamenin okunması Müslüman bebeğin ruhunu okşayan bir namedir. Aslında ezan ve dua ile bebeğin latif ruhu diğer öğretiler için bir nevi hazırlık kazanıyor.
Çocuğun fiziksel büyümesiyle birlikte Allah, din, mezhep ve dini değerler gibi kavramlar derin bir şekilde çocuğun hazır ve kalıcı düşüncesinde yerleşiyor. Dini değerlerden biri namaz kılmaktır. Kur'an-ı Kerim namazın öğretilmesi, öğrenmesi ve kılınmasına büyük önem veriyor. Nitekim Allahu Teala Taha suresinin 132. ayetinde şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınmanındır. Ayrıca İbrahim suresinin 40. ayetinde Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah dergahına duada bulunarak Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle buyuruyor.
Namaz tüm iyiliklerin kaynağı olan Allah ile irtibat yolu olduğu için çocukları iyi işlere davet ediyor ve onları iyiliklere yönlendiriyor. Bu yüzden ebeveyn çocukları ve namaz kılmaya teşvik eden yöntemler bulmalı. Çocuklar namazı anlayacak güce ulaştığında onlara namaz kılmayı öğretmeye başlamak gerekiyor. Bu aşama yaklaşık 5 ila 6 yaşlarında başlar ve 7 yaşına kadar biter. Bu yaşlarda hiçbir zorlama olmamalı ve çocuk sadece namaz ile tanışmalıdır.
Nitekim İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Çocuk 3 yaşına geldiğinde ona 7 kere La ilahe illallah demesini söylerler. 3 yaş 7 ay 20 günlük olunca ona 7 kere Muhammed Resulullah demesini söylerler. 4 yaşına gelince ona 7 kere Sallallahu ala Muhammed ve ale Muhammed demesini söylerler. 5 yaşı bitince ona sol elin hangisi ve sağ elin hangisidir diye sorarlar. Eğer doğru söylerlerse onu kıbleye çevirir ve ona secde et derler ve 6 yaşına gelinceye kadar onu bırakırlar. 6 yaşı bitince ona rükû ve secdeyi öğretirler ve namaz kıldırırlar ta ki 7 yaşı olana kadar. 7 yaşı gelince ona şöyle derler: İki elini ve yüzünü yıka. Sonra ona namaz kıl derler ta ki 9 yaşı bitsin.
Çocukları namaz kılmaya teşvik etmek için önce kendimize dikkat etmeli ve vacip olanların başında namazın olduğunu bilmeliyiz ve ona öncelik vermeliyiz. Namaz kılmakta pek başarılı olmayan ve ona günlük işlerinde öncelik vermeyen ebeveynler, çalışmalarında namaz kılmayı ön plana alan ve namaz ile yaşayan çocukların eğitmeni olamazlar. Öyleyse daha iyi bir sonuca ulaşmak için anne ve babalar her şeyden önce söylediklerine bizzat uymalı, namazlarını ezandan hemen sonra okumalı, böylece çocuklar da bunu görünce namaz kılmaya teşvik olurlar.
Çocukları büyüklerini taklit etmeyi çok severler ve çocukluk oyunlarında büyükleri örnek alırlar. Büyükler çocukların bu isteğini kullanarak onların dini konulara ilgilerini arttırabilirler. Bir çocuk o yaşlardan itibaren büyüklerinin ve anne ve babalarının her gün namaz kıldığını görürse, giderek bu maneviyata yönelir ve ebeveynin yanında ve onlarla birlikte namaz kılmayı sevmeye başlar.
Bizi çocuklarımızı birer namaz kılan bireyler olarak yetiştirmede yardım eden diğer bir yöntem, onların yaş ve şartlarına uygun reklam yöntemidir. En basit reklam yöntemi onlarla namaz hakkında konuşmaktır. Ebeveyn çocukların dinlemeye hazır olduğu uygun zamanlarda çocukların anlayabileceği seviyede ve kısa cümlelerle Allah'ın insanlara verdiği nimetler hakkında konuşabilir ve onlar için Allah'a şükretmek zaruretini anlatabilir.
Çocukların namaz kılmakla ilgili algı ve anlayışını mükemmelleştirmek için çocuğun kalbinde Allah sevgisini şefkatli yaratan olarak uyandırmak gerekir. Ayrıca onun Allah'ı tanıması için çocuğun anlayabileceği Allah'ın sıfatlarını anlatmak gerekir. Allah'ın yaratan olduğu, sevgi dolu, alim ve kadir olduğu gibi. İnsanın Allah'ı arayan fıtratı nedeniyle eğer bu konular doğru zaman ve çocuksu kalıplarda anlatılırsa çocuğun anlaması hiç de zor olmaz. Kitap, çekici yazımlar ve hatta bizzat ebeveynlerin tasarladığı çocuksu oyunlar bu kavramların aktarılmasında etkin olabilir.
Çocuklar günahların karanlığı ve ağırlığı onun insani ve vücut kabiliyetlerini daha kirletmediği bir dönemde yaşıyor. Onun vücut iklimi, içinde ekilen, her tohumdan aynı ürünü veren, boş ve ekilmeye hazır toprak gibidir. Bu yüzden çocukların eğitiminin zorbalık ve dayatmakla olmamasına özen gösterilmeli. Çocuğumuzu bir şeyler yapmaya zorladığımızda aslında bu işte onun hiçbir iradesi söz konusu değildir. Eğer namaz kılmak için onu zorlarsak veya ders çalışması için onu tehdit edersek, ya da büyük bir ikrah ile onu camiye götürüp onu zorla Kur'an okumaya zorlasak, tüm bunların hiçbir terbiyevi etkisi olmadığı gibi çocuğun yaptıklarından da hiçbir değeri olmaz.
Bu durumda belki anlık bir başarıya ulaşabiliriz. Fakat bu işler çocuğun onu zorlayıcı bir güç olmadığını hissettiği zamana kadar sürer. Artık hiçbir zorlamanın olmadığını hissettiği an o işi bırakır. Zira tüm bu durumlarda hem kişiliğine hakaret edilmiş hem de tüm bunları isteksiz ve ikrahla yapmıştır. Bu yüzden tehditler ve zorlamalar çocuğun ruhsal durumu ve psikolojisine kötü etkiler bırakır.
Çocukların en başta dini kabul eden doğalları olduğunu unutmayalım. Eğer bu yeteneği yetiştirme yolları hasar görürse dini kabul eden duygular dinden kaçma hissine dönüşür. Dini eğitim konusunda yapılan araştırmalar, bu eğitimde aşırı zorbalık ve aşırı derece kolaylık göstermenin istenen sonuca ulaşamayacağını gösteriyor.
Çocukların psikolojik kapasitelerini ve gerçek ihtiyaçlarını dikkate almadan onlara dini törenler ve adabını dayatmaya çalışan aileler aslında dini eğitimden uzaklaştırıyorlar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çocuğun gücü yettiği kadar yaptıklarını ondan kabul edin ve çocuk için ağır ve güç alan şeyi ondan istemeyin. Onu günah ve isyana mecbur etmeyin. Ona yalan söylemeyin ve onun karşısına hafif ve aşağılayıcı işlere kalkışmayın.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Fakat sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden e-posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültür isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız.
Bugün sizlerle Doğu Azerbaycan'ın Miyane halkının iki yöresel yemeği yani Abguşte Bamiye ve Koruk Aşı olan Aşe Abgure'yi birlikte pişireceğiz.
Miyane kalbinde birçok tarihi eseri barındıran geniş çaplı bir şehirdir. Bu güzel kent, İranlıların atası olan en eski ırklardan Medlerin mirasıdır. Medler, M.Ö. 678'den 549 yıllarına kadar İran platosunun batı ve orta bölgelerine yönetti. Bu yüzden de Doğu Azerbaycan ili Küçük Med olarak bilinir. Arkeologlar Asur ve Urartu dönemlerine ait olan buldukları kilden yapılan kitabeleri, heykelleri ve çanak çömleklerin Medler döneminden önceye ait olduğunu tahmin ediyorlar. Ayrıca 1973 yılında Miyane kentinin Armudag bölgesinde yapılan kazılarda Sasani dönemine ait kilden yapılmış bir heykel bulundu. Bu da bölgenin çeşitli tarihi dönemlerinde sahip olduğu önemi gösteriyor.
Miyane kentinin doğası ve iklimi ile ilgili olarak bu alanı sit alanı haline getiren farklı hayvan türlerine sahip olduğu söylenmelidir. Miyane doğasında geyik, bozayı, yaban kedisi, porsuk, vizon, yaban domuzu, kurt ve tilki gibi hayvanlar, ayrıca şahin, altın kartal, bayağı kum kekliği ve çaylak gibi kuşlar bulunur. Bitki açısından da 40 çeşit bitki bölgede yetişir ve bunlardan ravent ve dağ nanesine değinebiliriz. Bunun yanı sıra Miyane'nin tarım ürünlerinden geleneksel süpürge için kullanılarak aktarı ve hayvanlar için gerekli yemler de bölgede bolca bulunur. Çiftçiler daha çok bölgede buğday, pirinç, domates, salatalık, elma ve karpuz yetiştirdikleri de bilinir.
Sıcak kanlı ve misafirperver Miyane halkı Azerice konuşurlar. Bu ilçede Doğu Azerbaycan'ın diğer bölgeleri gibi birçok tarihi eser ve turistik cazibeye sahiptir. Kentin turistik cazibelerinden Taş Camii, İmamzade Muhammed, Çay Kenti Köprüsü, Necef Goli Han Kalesi, Polluhtar ve Cemalabad Kervansarayı'na değinebiliriz. Doğu Azerbaycan iline seyahat eden birçok yolcu ve turist, Miyane şehrine ve tarihi ve doğal cazibe merkezlerine büyük bir zevkle gezerken, bu kentten de birçok hediyelik eşya veya bölgeye özgü yiyecekler alırlar.
Miyane kentinin yöresel hediyeliklerinden işli fetir ekmeği, elma, pirinç, doğal ve organik süt ürünleri, bal, şifalı bitkiler, kilim, halı ve de bolca bulunan süpürgeye değinebiliriz. Tabii ki Miyane halkı da ağızlara layık yöresel yemekleri vardır. Örneğin abguşte bamiye ve koruk aşı olan aşe abgure. Sohbetimizin devamında sizlere abguşte bamiyenin yapılışını anlatmak istiyoruz.
Bamiye veya Türkçe deyişiyle bamya çok lezzetli ve birçok yararlı yönleri olan bir besin maddesidir. Bu sebze sindirim sistemindeki atık ürünleri ve toksinleri atmaya yardımcı olan kaygan bir maddeye sahiptir. Bamya beyni güçlendirir. Bamya tüketiminin Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklar riskinin azalması arasındaki ilişki konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca bamyayı benzersiz bir bitki haline getiren onlarca faydası vardır.
Şimdi abguşte bamyayı hazırlayalım. Bu yemek için gerekli malzemeler 400 gram kuşbaşı koyun eti, 2 orta boy doğranmış soğan, 400 gram bamya, 3 rendelenmiş domates, 2 yemek kaşığı salça, gerektiği kadar tuz, karabiber ve zerdeçaldır. Tarifine gelince... Önce et ve soğanları biraz yağ ile kızartıyoruz. Ardından biraz zerdeçal ile pişmeye bırakıyoruz. Etler hafif pişince rendelenmiş domatesleri, tuz, karabiber, salçayı, doğranmış bamyalar ile eti ekliyoruz. Üzerine su ekliyor ve pişmesini bekliyoruz. Çok kolay hazırlanan yemeğinizin suyunu çekmemesine dikkat edin. Zira yemeğin sulu olması gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, yemek kültürü sohbetimizde Miyane kentinin yöresel yemekleriyle huzurlarınızdayız. Biraz önce de Avguşte Bamiye yemeğinin tarifini verdik. Sohbetimizin devamında sizlere Doğu Azerbaycan'ın Miyane ilçesinin bir diğer yöresel yemeği yani aşı abgure veya Türkçe deyimiyle koruk suyu aşının tarifini vereceğiz. Bu aş domates aşı ve ekşi aşı ile de bilinir.
Koruk suyu aslında olgunlaşmamış ve İran'da gure denilen koruğun ezilmesiyle çıkan suyudur. Koruk suyu yemeklere ekşi tat vermek için kullanılır. Bolca C vitamini içerdiği için ağız, mukoza iltihabı ve diş eti kanamasını iyi gelir. Üstelik antiseptik bileşikleri nedeniyle mide ve bağırsakların temizlenmesinde ve bağırsak parazitlerini temizlemede faydalı olabilir. Fakat hamile kadınlar, ülser ve bağırsak iltihabı olanlar, yüksek tansiyonu olan ve böbrek hastalarına tavsiye edilmez.
Aşı abgure yani koruk suyu aşı için gereken malzeme eşit miktarda ve toplam yarım kilo maydanoz ve Türkiye'de yarpak soğanına benzeyen ve İran'da tere denilen ot, yarım kilo kırık pirinç, iri olan bir soğan, 5 adet domates, 2 ila 3 kaşık domates salçası, yarım bardak kırmızı fasulye, yarım bardak koruk suyu, 1 ila 2 yemek kaşığı nane, 1 kase et suyu, gerektiği kadar tuz, biber ve yağ. Tabii aşı pişirmeden en az 6 saat önce fasulyeleri ıslatmak ve birkaç kez suyunu değiştirmek gerekiyor. Sonra pişirilir ve suyu süzülür. Ayrıca domatesleri de iri taraftan rendeleyip bir kenarda bekletmeli.
Şimdi tarife gelince, önce soğanı küçük küp şeklinde doğrayın ve yağda pembeleştirin. Bu arada maydanoz ve tereyi yıkanmış pirinç ile bir sürahi kadar su ile tencereye alın ve orta ateşte kapağı açık pişirmeye bırakın. Arada karıştırın. Tencere kaynayınca et suyunu ekleyin. Gerektiği kadar tuz ekleyin. Tabii bu arada salçalarında tuzlu olduğuna dikkat ederek tuz ekleyin. Pirinç yarı pişmişken rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Domatesler önce biraz köpürür fakat hemen yatışır. Pirinç pişip sebzeler yumuşayınca salçayı suda eritin ve tencereye ekleyin ve kıvama gelmesini bekleyin. Biberi de ekleyin ve suyu az ise bir miktar su ekleyin. En sonda da daha önce pişirilen fasulye ve koruk suyunu ekliyor ve 1-2 kaynamasını bekleyin. En sonda naneyi ekleyin. Aşınız hazır.
Miyane halkı abgure aşını İran'ın ekmek çeşitlerinden sengek ile birlikte içerler. Tabii sofraya fazladan koruk suyu getirirler isteyen daha fazla koruk suyu ekleyebilir. Bu leziz aşı pişirmenizi ve yemenizi de tavsiye ediyoruz. Umarız hoşunuza gider.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde size Doğu Azerbaycan ilinin Miyane ilçesinin geleneksel yemeklerinden ikisini sizlerle paylaştık. Fakat gelecek sohbetimizde yine Doğu Azerbaycan ve diğer yemekler ile sizleri tanıştıracağız.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca www.farsude.com adresinden de programlarımızı takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o Hazret'e kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o Hazret'in düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o Hazret'in yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o Hazret'e destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin Yüce Peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı, iki büyük bölgesel aktör olan İran ve Türkiye'nin bölgesel gelişmelerde yadsınamaz bir role sahip olduğunu söyledi. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ı sükunete davet etti. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ateşkes yürürlüğe girdi. İran Petrol Bakanı, Amerika'nın İran aleyhindeki tek yanlı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Tahtirevancı, Güvenlik Konseyi'nin yetkileri sınırsız değil dedi. İran Çevre Kurumu Başkanı, İran'ın sera gazı emisyonlarının %5 azalttığını söyledi. Pakistan, İran ile mükemmel ilişkiler sürdürmeye kararlıdır açıklaması yaptı. Soylu İsrail'li çift hakkında mahkemeler kendi kararlarını verecek dedi. Kuzey Irak'ta bir Türk üstüne 4 füze fırlatıldı. Haiti Devlet Başkanı'nın suikastıyla ilgili aranan zanlı Samir Handal İstanbul'da tutuklandı. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.